Ayrım 19, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 217. 18. kısım. Birgitta Rosin o gece çok kötü bir uyku çekti. Pek çok kez uyandı ve pencereye gitti. Hala kar yağıyordu. Sokak bomboştu. Evlerin duvarlarına çarpan rüzgar yüzünden karlar etrafa saçılıyordu. Saat 7'de sokağı temizlemeye gelen kar küreme araçlarının gürültüleriyle uyandı ve bir daha uyuyamadı. Yatağa dönmeden önce evi arayıp kaldığı otelin adını ve telefonunu bıraktı. Staffan karısının söylediklerini dinledi ama fazla bir şey söylemedi. Geri dönmeyeceğini duyduğunda kocasının en ufak bir şaşkınlık bile göstermemiş olması onu hem kızdırdı hem de hayal kırıklığına uğrattı. Zamanla birbirimizin duygularını fazla deşmememiz gerektiğini öğrendik diye düşündü. Herkesin mahremiyete ihtiyacı vardı. Ama karşısındakinin mahremiyetine saygı duymak ile kayıtsızlık arasındaki sınır neydi? Oraya mı gidiyoruz diye sordu kendi kendine. Yoksa zaten orada mıyız? Odasında bir de elektrikli su ısıtıcısı vardı. Bir fincan çay hazırlayıp Karin Wiman'ın yolladığı haritanın başına geçti. Oda yarı karanlıktı. Tek ışık okuma lambasından geliyordu. Bir de sesi kısılmış olan televizyondan. Haritayı okumak güçtü ama Tiananmen meydanını ve yasak şehri buldu. Eski anıları canlandı. Rosin haritayı bırakıp kızlarını ve onların kuşağını düşündü. Karin'le konuşmak ona bir zamanlar nasıl biri olduğunu hatırlatmıştı. Hem şimdiki gibi hem çok farklı diye geçirdi içinden. O günlerde her şey hayatı önem taşıyordu. Daha iyi bir dünyanın yolunun birlikten ve özgürlükten geçtiğine inanıp o kaosa kapılacak kadar naiftim. Her şeyin değişmesinin mümkün olduğuna inanılan bir dönemde kendimi dünyanın merkezindeymiş gibi hissediyordum. Ama sonraki yıllarda o zamanki düşüncelerime uygun bir hayat sürmedim. En kötü zamanlarımda tam bir hain olduğumu düşünüyordum. En çok da beni isyan etmeye teşvik eden anneme ihanet etmiş gibiydim. Ama kendime karşı dürüst olmam gerekirse, politik düşüncelerim varoluşuma sürülen bir ciladan ibaretti. Yüzeyseldi. Gerçekten içime işleyen tek şey yargıç olma arzusu oldu. Dürüst bir yargıç olma arzusu. Bunu kimse benden alamaz diye sonuçlandırdı düşüncesini. Çayını bitirip o gün neler yapacağını planladı. Polis merkezini ziyaret edip neler bulduğundan bahsedecekti. Onu dinlemek zorundaydılar. Şimdilik soruşturmada herhangi bir aşama kat edememişlerdi. Otele kaydını yaptırırken lobideki Almanların Hesio Wallen'da yaşananları tartıştıklarını duymuştu. Haber çabucak yurt dışına yayılmıştı. Masum İsveç'in tarihinde kara bir leke diye düşündü. Bu ülkede katliamlara yer yoktu. Öyle şeyler ancak Amerika'da veya arada bir Rusya'da olurdu. Burada, İsveç ormanlarının derinliklerindeki huzurlu kasabada değil. Birgitta Rosin polis merkezine gittiğinde yine kar yağıyordu. Sıcaklık hissedilir ölçüde düşmüştü. Otelin dışındaki termometre havanın -7 derece olduğunu gösteriyordu. Yollar ve kaldırımlar henüz tam temizlenmemişti. Kaymamak için adımlarına dikkat ederek yürüdü. Polis merkezinin girişi sakindi. Bir polis memuru panonun önünde durmuş yazanları okuyordu. Danışmadaki kadınsa heykel gibiydi. Gözlerini dikmiş boşluğa bakıyordu. Rosin Hesio Wallen katliamının hiç yaşanmadığını, her şeyin birilerinin uydurduğu bir hayal olduğunu düşündü bir an. Vivi Sundberg'i arıyordum. Kendisi toplantıda. Erik Hudden, o da toplantıda. Herkes toplantıda mı? Benim dışımda herkes. Toplantı ne kadar sürecek? Kestirmesi güç, belki bütün gün. Danışmadaki kadın, Rosin girdiğinde panoyu okumakta olan polisin geçmesi için kapıyı açtı. ''Sanırım soruşturmada bir gelişme var.'' dedi danışmadaki kadın alçak sesle. Birgitta Rosin oturup gazeteyi karıştırdı. Polisler arada bir cam kapılardan girip çıkıyordu. Gazeteciler ve televizyon ekipleri geldi. Lars Emanuelson'u görmeyi bekledi ama adam ortalıkta yoktu. 9'u çeyrek geçiyordu. Gözlerini kapayıp başını duvara yasladı. Derken tanıdık bir ses duyarak irkildi. Vivi Sundberg karşısındaydı. Çok yorgun görünüyordu ve gözlerinin çevresinde morluklar vardı. ''Benimle konuşmak istemişsiniz.'' Umarım rahatsız etmiyorumdur. Elbette ediyorsunuz ama önemli bir şey olduğunu varsayıyorum. Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz. Birgit de Roslin kadının peşinden cam kapılardan geçti. Burası benim ofisim değil ama burada konuşabiliriz dedi Sundberg. Birgit de Roslin rahatsız ziyaretçi koltuğuna oturdu. Kırmızı dosyalarla dolu bir dolaba yaslanmış olan Vivi Sundberg ayakta durmaya devam etti. Kadının bu tavırları Roslin'i öfkelendirdi. Polisin büyük kabalık ettiğini düşündü. Anlaşılan Sundberg kendisi ne söylerse söylesin, soruşturmaya yararı olmayacağına şimdiden karar vermişti. ''Sanırım bir şey buldum.'' dedi. ''Bir ipucu da diyebilirsiniz.'' Sundberg'in yüz ifadesi değişmedi. Roslin kendisine meydan okunduğu hissine kapıldı. ''Size söyleyeceklerim o kadar önemli ki birinin daha burada olmasını istemelisiniz.'' ''Neden?'' Çünkü ben öyle gerektiğine inanıyorum. Vivi Sundberg odadan çıkıp yanından kendini bölge savcısı Robertson olarak tanıtan adamla geri döndü.
Soruşturmadan sorumlu olan savcı benim. Vivi bize anlatacağınız şeyler olduğunu söyledi. Helsingborg'da yargıçsınız, yanılıyor muyum?
Yanılmıyorsunuz.
Savcı Harnberg hala orada mı?
Emekli oldu.
Ama Helsingborg'da yaşıyor değil mi?
Sanırım Fransa'ya taşındı, adalara.
Şanslı adam, iyi pronun tadını çıkarmasını bilirdi. Mahkeme aralarında arka odaya geçip bir pro yaktığında jüridekiler bayılacak gibi olurdu. Sigara yasası geldiğinde davalarını kaybetmeye başladı. Melankoli ve prosuzluktan olduğunu söylerdi.
Bu hikayeleri duymuştum.
Savcı masanın başına geçti. Sundberg dolabın yanındaki yerine döndü. Birgit de Roslin bulduklarını bütün detaylarıyla anlattı. Kırmızı kurdeleyi nasıl tanıdığından, lokantaya kadar izini sürdüğünden ve Çinli'nin Hudiksvall'ı ziyaret ettiğini keşfettiğinden bahsetti. Kaseti ve Çince broşürü masaya bırakıp arkada yazan Çince karalamaların ne anlama geldiğini söyledi.
Robertson gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Vivi Sundberg'in gözleri ise ellerindeydi. Derken Robertson kaseti alıp ayağa kalktı.
Kasette ne olduğuna bakalım hemen şimdi.
Hep birlikte uzak doğulu bir kadının kahve fincanlarını ve çöpleri toplamakta olduğu toplantı salonuna geçtiler. Birgit de Roslin Vivi Sundberg'in temizlikçi kadına dışarı çıkmasını emrediş şeklinden çok rahatsız oldu. Robertson binbir güçlüğün ve bolca küfrün ardından videoyu çalıştırmayı başardı. Biri kapıyı çaldı. Robertson sesini yükseltip rahatsız edilmemelerini söyledi. Ekranda Rus bir kadın belirip kayboldu. Görüntü titreşti. Wang Minhao sahneye çıktı. Kameraya baktı ve gitti. Robertson kaseti geriye aldı ve Wang'ın objektife baktığı anda görüntüyü dondurdu. Sundberg de artık olanlarla ilgilenmeye başlamıştı. En yakındaki pencerenin perdelerini kapadı ve böylece görüntü netleşti. Wang Minhao dedi Birgit de Roslin. Gerçek adının bu olduğunu varsayarsak. 12 Ocak'ta birdenbire Hudiksvall'da beliriyor. Lokantadaki lambadan kırmızı kurdeleyi aldıktan sonra geceyi ufacık bir otelde geçiriyor. O kurdele daha sonra Hesio Wall'ındaki olay yerinde bulunuyor. Robertson televizyonun önünde duruyordu. Ekrana doğru eğilmişti. Yeniden oturdu. Vivi Sundberg bir şişe maden suyu açtı.
Garip dedi Robertson. Sanırım kurdelenin lokantadan alınıp alınmadığını kontrol etmişsinizdir.
Alındığına eminim.
Burada neler oluyor diye sordu Vivi Sundberg bezgin bir sesle.
Kendi soruşturmanızı yürütmeye mi karar verdiniz?
Bir şey çıkmazsa diye önce kendim kontrol etmek istedim dedi Birgit de Roslin. Ne kadar meşgul insanlar olduğunuzu biliyorum.
Sundberg aniden odadan çıktı. Lambanın hemen lokantadan alınıp buraya getirilmesine emrettim dedi döndüğünde.
11'e kadar açmıyorlar dedi Roslin.
''Burası küçük bir kasaba.'' dedi Sundberg. ''Lokantanın sahibini bulup açmasını emrederiz.''
''Medyanın bunu duymamasını sağlamalıyız.'' dedi Robertson. ''Manşetleri düşünebiliyor musunuz? Hesio Wall'ın katliamının arkasında Çinliler var.''
''Bu öğleden sonra yapacağımız basın toplantısının ardından böyle bir şey olabileceğinden şüpheliyim.'' dedi Sundberg.
''Demek danışmadaki kadın haklıymış diye düşündü Roslin. Bir şeyler oluyordu ve bugün halka duyurulacaktı. Bu yüzden yargıcın anlattıklarını yarım kulakla dinlemişlerdi.''
Robertson öksürmeye başladı. Sert bir öksürük kriziydi ve yüzü kıpkırmızı oldu.
''Sigara yüzünden.'' dedi. ''O kadar çok sigara içtim ki uç uca dizilse Stockholm'den Södertalya'ya uzanan bir çizgi olur.'' Botkirka'dan sonrakiler filtreli. Gerçi bir halta yaradıkları yok ya.
Şu konuyu bir gözden geçirelim dedi Vivi Sundberg oturarak. Bu binada pek çok soruna ve rahatsızlığa yol açtınız.
Şimdi günlük meselesini gündeme getirecek diye düşündü Roslyn. Bugün Robertson'un beni neyle suçlayacağına kafa yormasıyla sona erecek. Yaptığım adaleti engellemek sayılmaz ama eminim bir şeyler bulacaktır.
Ama Sundberg günlüklerden bahsetmedi ve Birgitta Roslyn kadının kaba tavırlarına rağmen aralarındaki sözsüz anlaşmanın hala geçerli olduğunu anladı. Olup bitenleri öksürük krizine tutulan meslektaşının bilmesi gerekmiyordu.
''Bu konuyu araştıracağız.'' dedi Robertson. ''Herhangi bir ön yargımız yok ama Çinli bir adama işaret eden başka ipucu yok.''
''Ya silah?'' dedi Roslyn. ''Silahı buldunuz mu?''
Sundberg de Robertson da karşılık vermedi.
''Bulmuşlar.'' diye düşündü Roslyn. ''Demek ki öğleden sonra yapılacak duyuru onunla ilgili. Elbette.''
''Şu an bir yorum yapamayız.'' dedi Robertson. ''Önce lambanın gelmesini bekleyelim ve kurdeleri karşılaştıralım.'' Gerçekten aynalarsa bu bilgi önemli bir delil haline gelecek. Kaset elbette bizde kalacak.
Not defterine uzanıp bir şeyler yazdı. Çinliyi kim görmüş?
Lokantadaki garson.
Sık sık orada yerim. Genç olan garson mu yaşlı kadın mı? Yoksa mutfaktaki huysuz adam mı? Aldığında sihir olan.
Genç kız.
O da bir garip. Bazen aşırı utangaç davranıyor. Bazen açık açık flört ediyor. İleride kalbinin kırılacağı bence kesin. Başka...
''Başka ne?'' Robertson iç çekti. ''Sevgili meslektaşım, şapkanızdan çıkardınız. Bu Çinliyle hepimizi şaşırttınız. Onu başka kim görmüş diye soruyorum. Daha açık nasıl sorabilirdim bilmiyorum.''
''Otel sahibinin yeğeni. Adını bilmiyorum ama Sture Hermansson Kuzey Kutbu'na gittiğini söyledi.''
''Başka kelimelerle ifade edecek olursak soruşturmamız akıl almayacak coğrafi boyutlara ulaştı.'' Önce ortaya gizemli bir Çinli çıkarıyorsunuz ve şimdi şahitlerden birinin kutba gittiğini söylüyorsunuz. Time ve Newsweek bu olayın haberini yapıyor. Dün The Guardian'dan aradılar ve Los Angeles Times bu haberle ilgilendiğini belirtti. Bu Çinliyi gören olmuş mu? Umarım bundan sonra bahsedeceğiniz kişi Avustralya'dan falan çıkmaz.
Otelde bir hizmetçi var, Rus. Robertson bu yanıtı duyduğunda neredeyse sevinçten havalara uçacaktı.
''Size söylememiş miydim? Şimdi işe Rusya'da karıştı. Kadının adı ne?''
''Natasha olarak biliniyor ama Sture Hermansson'a göre asıl adı başka bir şey.''
''Belki kaçak göçmenlerdendir.'' dedi Winfield Sundberg.
''Buralarda kaçak Rus ve Polonyalı göçmenlere sık rastlanır.''
''Ama şimdi bunun bir önemi yok.'' dedi Robertson. ''Bu Çinliyi gören başkaları da var mı?''
''Başka kimseyi bilmiyorum.'' dedi Birgitta Roslyn. ''Ama gelip giderken bir taşıt kullanmış olmalı. Otobüs, taksi, eminim onu fark eden birileri olmuştur.''
''Bunu da araştıralım.'' dedi Robertson kalemini masaya bırakırken. ''Eğer ipucu düşündüğünüz kadar önemli çıkarsa.'' diye ekledi.
''Hala öyle olduğunu düşünmüyorsunuz.'' diye geçirdi Roslyn içinden. ''Elinizdeki diğer ipucunun ne olduğunu bilmiyorum ama onun daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz.''
Sundberg ve Robertson odadan çıktı. Roslyn yorulmuştu. Yaptığı keşiflerin vakayla ilgisi olması ihtimali gittikçe azalıyordu. Deneyimlerine göre garip detaylar dikkati dağıtmaktan başka bir işe yaramazdı ve çoğunlukla olayla bir ilgilerinin olmadığı ortaya çıkardı. Bekledikçe sabırsızlığı arttı ve sonunda ayağa kalkıp odayı turlamaya başladı. Meslek hayatı boyunca Robertson gibi pek çok savcıyla karşılaşmıştı. Sundberg'le delilleri sunmak için mahkemeye gelen kadın polislere benziyordu ama kızıl saçlılara ender rastlanırdı. Sundberg hemen arkasında Robertson ve Tobias Ludwig'le birlikte odaya geri döndü. Kırmızı kurdelenin yer aldığı delil torbası Ludwig'in elindeydi ve Vivi Sundberg'le lokantadan getirilen lambayı taşıyordu. Kurdeleler çıkarılıp karşılaştırıldı. Aynı olduklarına en ufak şüphe yoktu. Yeniden masanın etrafındaki yerlerini aldılar. Robertson Birgitta Roslyn'in anlattıklarını özetledi. Etkili sunumlar yapmakta başarılı diye geçirdi Roslyn içinden. Savcı anlatmayı bitirdiğinde kimse soru sormadı. Tek konuşan ilk toplantıda yanlarında olmayan Tobias Ludwig oldu.
''Bu söylediklerinizi öğleden sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısını etkileyecek mi?''
''Hayır'' dedi Robertson. ''Bu konuyu da araştıracağız ama her şey sırayla.''
Robertson toplantının bittiğini söyledi. Tokalaşıp yanlarından ayrıldı. Birgit de Rostin ayağa kalktığında Vivi Sundberg'in bakışlarını fark etti ve kalması gerektiği sonucuna vardı. Yalnız kaldıklarında Vivi Sundberg kapıyı kapayıp doğrudan konuya girdi. ''Hala soruşturmayla ilgileniyor olmanız doğrusu beni çok şaşırttı. Bulduklarınızın kayda değer olmadığını söylemiyorum. Hepsini tüm detaylarıyla araştıracağız. Ama eminim ki şu anda öncelik verdiğimiz başka konular olduğunu anlamışsınızdır.''
''Bana neler olduğuna dair hiçbir şey söyleyemez misiniz?''
Sundberg başını iki yana salladı.
''Hiçbir şey mi?''
''Hiçbir şey. Elinize bir şüpheli var mı?''
''Dediğim gibi gerekli açıklamaları basın toplantısında yapacağız. Burada kalmanızı tamamen farklı bir nedenden dolayı istedim.''
Ayağa kalkıp dışarı çıktı ve odaya döndüğünde elinde Rossini birkaç gün önce geri vermeye zorladığı günlükler vardı.
''Hepsini gözden geçirdik.'' dedi Vivi Sundberg. ''Soruşturmayla bir ilgileri olmadığına karar verdim. Ve bu yüzden iyi niyetimi göstermek adına onları ödünç almanıza izin vereceğim.'' ''Günlükleri aldığınıza dair imza vermeniz gerekecek. Tek koşulumuz sizden istediğimizde onları bize geri vermeniz.''
Rostin bir an için kendini tuzağa düşmek üzereymiş gibi hissetti. Sundberg'in yaptığı şey suç olmasa bile kesinlikle yasal olamazdı. Birgit de Rostin'in soruşturmayla herhangi bir ilgisi yoktu. Günlükleri kabul ederse ne gibi sonuçları olurdu? Vivi Sundberg onun tereddüt ettiğini fark etti.
''Robertson'la konuştum.'' dedi. ''Gerekli belgeleri imzaladığınız sürece günlükleri almanıza bir sakınca görmediğini söyledi.''
''Şimdiye kadar okuduklarımdan günlüklerin Amerika'yı bir baştan bir başa geçen demir yolunun yapımında çalışan Çinliler hakkında bilgi içerdiğini biliyorum.''
''Neredeyse 150 yıl öncesinden bahsediyorsunuz.''
Sundberg günlükleri plastik bir torbaya koydu ve cebinden çıkardığı belgeyi Rostin'e imzalattı. Sundberg ona danışmaya kadar eşlik etti. Cam kapılara gelince el sıkıştılar. Rostin basın toplantısının kaçta yapılacağını sordu.
2'de, 4 saat sonra. Sadece basın kartı olanlar içeri alınacak. Salonun tıka basa dolu olacağını tahmin ediyoruz. Böylesi bizimki gibi küçük bir kasaba için fazlasıyla büyük bir suç.
Umarım vakayı çözecek ipucunu bulmuşsunuzdur.
Vivi Sundberg yanıt vermeden önce duraksadı.
''Evet'' dedi sonunda. ''Sanırım sonuç almaya yaklaştık.''
Söyleyeceklerini vurgulamak istercesine başını yavaşça salladı.
''Köyde yaşayan herkesin akraba olduğunu biliyoruz'' dedi. ''En azından öldürülenlerin, işin aileyle bir bağlantısı var.''
''Oğlan dahil mi?''
''O da ölenlerin akrabasıymış. Tek fark köyde yaşamaması. Ziyarete gelmiş.''
Birgit de Rostin merkezden ayrılırken polisin birkaç saat sonra duyuracağı şeyin ne olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Karla kaplı kaldırıma çıktığında bir adam koşarak yanına geldi. Lars Emanuelson gülümsedi. Birgit de Rostin adama bir yumruk atmak istedi. Ama adamın ısrarcılığından etkilendiğini kabul etmek zorundaydı.
''Yeniden karşılaştık'' dedi Emanuelson. ''Sürekli polisleri ziyaret edip duruyorsunuz. Helsingborg'dan gelen yargıç yorulmak nedir bilmeden soruşturmaya karışıp duruyor. Meraklanmamı doğal karşılamalısınız.
Sorularınızı polislere sorun, bana değil.
İçiniz rahat olsun, çoktan sordum. Ama henüz herhangi bir yanıt alamadım. Ki oldukça can sıkıcı bir durum. Fikir yürütmek zorunda bırakılıyorum. Helsingborg'dan gelen yargıç Hudiksvall'da ne yapıyor? Burada yaşanmakta olan korkunç olaylarla bağlantısı ne?
Söyleyecek sözüm yok.
Bana neden bu kadar tatsız ve ters biri olduğunuzu söyleyin öyleyse.
Çünkü beni rahat bırakmıyorsunuz.
Lars Emanuelson başıyla plastik torbayı işaret etti.
Sabah içeri girerken ellerinizin boş olduğu dikkatimden kaçmadı. Şimdi elinizde ağır bir plastik torbayla dışarı çıkıyorsunuz. İçinde ne var? Evrak mı? Dosyalar? Bambaşka bir şey.
Sizi ilgilendirmez.
''Bir gazeteciye asla bunu söylememelisiniz. Her şey beni ilgilendirir. Torbada ne var? Neden yanıt vermek istemiyorsunuz?''
Birgit de Rossin yürümeye başladığında ayağı kaydı ve kara düştü. Eski günlüklerden biri torbadan fırladı. Lars Emanuelson yardım etmek için onun yanına gitti ama Rossin adamı ittirip defteri torbaya koydu. Hızlı adımlarla uzaklaşmayı denerken Rossin'in yüzü öfkeden kıpkırmızıydı.
''Eski defterler!'' diye bağırdı Emanuel'sin arkasından. ''Er ya da geç ne olduklarını öğreneceğim.''
Rossin arabaya gidene kadar üstündeki karları silkelemek için duraksamadı. Arabaya binip motoru çalıştırdı ve radyatörü açtı. Ana yola çıktığında biraz olsun sakinleşmişti. Lars Emanuelsson'u ve Vivi Sundberg'i zihninden uzaklaştırdı. Ülkenin iç kesimlerine giden yola saptı. Bir şeyler yemek için Borlange'de durduktan sonra saat 2'ye gelmeden Ludwika'nın hemen dışındaki bir otoparka girdi. Radyodaki haberler kısaydı. Basın toplantısı yeni başlamıştı. Alınan bilgilere göre polis Hesio Wallen'daki toplu cinayetlerden sorumlu olduğunu düşündükleri bir şüpheliyi tutuklamıştı. Bir sonraki haber bülteninde gelişmeler bildirilecekti. Birgitta Rostin yoluna devam etti ama bir saat sonra tekrar durdu. Ormandan geçen yolları kullanmanın akıllıca olup olmayacağını düşündü. Karın derin olmasından ve arabanın kara saplanmasından korkuyordu. Radyoyu açtı, ilk duyduğu Robertson'un sesiydi. Bir şüpheli sorguya çekiliyordu. Robertson öğleden sonra veya akşama doğru adamın cinayetle suçlanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Şimdilik tüm söyleyebileceği buydu. Savcının konuşması bittiğinde gazetecilerin gürültüleri duyuldu. Ama Robertson tüm soruları savuşturdu ve başka bir açıklama yapmayı reddetti. Haberler bittiğinde Rostin radyoyu kapadı. Arabanın yanına yakınlardaki ağacın dallarından ağır kar yığınları düştü. Emniyet kemerini çözüp arabadan çıktı. Sıcaklık düşüyordu. Ürperdi. Robertson ne demişti? Şüpheli bir erkek. Hepsi buydu. Ama Sundberg büyük bir gelişme olduğuna eminmiş gibi konuşmuştu ve Robertson'un da sesinden kendine güvendiği anlaşılıyordu. Bahsettikleri kişi Çinli değil diye geçirdiği içinden. Motoru çalıştırıp yola devam etti. Bir sonraki haber bültenini dinlemedi. Örebro'da durdu ve bir oda tuttu. Günlüklerin durduğu torbayı arabada bıraktı. Uykuya dalmadan önce başka bir insanın sıcaklığını hissetmek için dayanılmaz bir özlem duydu. Staffan, ama kocası yanında değildi. Adamın dokunuşunun nasıl olduğunu artık hayal meyal hatırlıyordu. Ertesi gün öğleden sonra 3'e doğru Helsingborg'daki evine döndü. Günlüklerin olduğu plastik torbayı çalışma odasına bıraktı. Adı halka açıklanmayan 40'lı yaşlarda bir adama savcı Robertson tarafından cinayet suçlamasıyla dava açılacağı kesinleşmişti. Henüz başka bir detay yoktu. Medya sürekli olarak kendilerine yeterince bilgi verilmediğinden yakınıyordu. Hiç kimse adamın kim olduğunu bilmiyordu. Herkes beklemedeydi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 231.